Tekrar.
Neyse adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor ve 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin bu haftanın şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Ben senden çoktan vazgeçtim, bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu büktün hep kalbim. Ne oldu söz dinleseydin, beni kulak kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydım hiç kalbi. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Yanarsın kalbim. Kanarsın kalbim. Fazlasın bu bedende, boş yere atma dur kalbim. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Yanarsın kalbim. yanarsın kalbim. İnan artık tükendim kalbim.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten yayınımız sürüyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla hayatın seslerini dinliyorsunuz. Stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Toprak Mahsulleri Ofisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Sayın Ayşin Şenses bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce 2013 yılında başlatılan ekmek israfını önleme kampanyası devam ediyor. Biz bu kampanya kapsamında daha önce dinleyicilerimizle sizin şubeden bir arkadaşınızı buluşturmuştuk. Yine detaylı bilgileri dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Hatta ekmekten neler yapılabilir, nasıl değerlendirilebilir diye. Yine bu kampanya kapsamında konuşup yine oralara da değineceğiz. Şimdi dinleyemeyen, kaçırılmayan ya da aradan çok zaman geçtiği için unutan dinleyicilerimiz olabilir. Bir kampanyadan bahsedelim. 2013 yılında başladı dedik. Nasıl gidiyor, nasıl oluştu proje, neler aktaracaksınız dinleyicilerimize? Çıkış noktasından bir başlayalım yine.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle kurumum adına size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Sağ olun. Kampanyayı da etkili bir şekilde duyurma adına sağ olsun TRT her zaman bize yardımcı olmuştur. İlk günden beri, kampanyamızın başladığı ilk günden beri. O manada bundan sonra da 2018 yılına kadar kurumumuz hala bununla ilgili görevlerini yürütecektir. İnşallah sık sık geleceğiz, konuk olacağız duyurma adına.
Bekleriz
halkımıza.
Efendim, bekleriz.
Sağ olun. Önce bir kurumumuzdan bahsedeyim isterseniz. Toprak Mahsulleri Ofisi 13 Temmuz 1938 yılında kurulmuş bir kurum. Hububat piyasalarını dengeleme adına kurulan bir kurum. Arpa, mısır, çavdar, yulaf, çeltik piyasalarını düzenliyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler kontrolünde ülkemizdeki haşhaş kapsülü üretimiyle tıbbi amaçlı morfin ve türevlerinin üretilme yetkisi de kurumumuza aittir.
Evet.
Bakanlar Kurulu kararı ile ihtiyaç sahibi ülkelere de gıda yardımı yapan bir kurumuz aynı zamanda. Filistin, Pakistan, Somali gibi ülkelerdeki gıda ihtiyacı nedeniyle ülkelere un yardımı yapıyoruz. 2008 yılında ve 2012 yıllarında Toprak Mahsulleri Ofisi ayrı ayrı iki araştırma yaptırdı. Türkiye'deki ekmek israfının boyutlarını ölçme amacıyla. Yapılan bu araştırmalarda ekmek israfının o iki yıl, o aralarda, o dönemlerde gittikçe arttığını, israfın tüketiminin, insanların ekmeği israf etme oranlarının artışını gözlemledi.
Peki bu artışın nedenleri de araştırıldı mı acaba? Ya da çıkan sonuçlar nedir?
Bu artışın çok nedeni var. Aslında öncelikle üretim aşamasında başlayan bir israf var. Üretimde nasıl üreteceğimizi fırınlarda çok sağlıklı olmayan koşullarda öncelikle %50'si bu üretim aşamasında israf olmaya başlıyor. Sonrasında da insanlar nasıl alacağını, ne kadar alacağını, ne kadar tüketeceğini, ihtiyacından fazla alma gibi bir sürü eve gelinceye kadar alma, yani öncelikle üretim, sonra alma aşamasında, sonra tüketim aşamasında gibi bir sürü de boyutu var bunların aslında. Biraz sonra da yeri geldikçe onların detaylarına
da girelim. İsrafın hem üretim hem tüketim aşamalarında önlenebilmesi için neler yapılması gerekiyor acaba?
Üretirken üretim aşamasında fırınlarda öncelikle eğitim çok önemli. Unu israf ediyoruz orada. Ekmek hamur olmadan önce unun israfı var. Sonra hamur aşamasına geldiği zaman hamur olma aşamasında israf var. Bir de fırınların iade ekmek konusu var. Bunlar bakkallara belirli oranlarda ekmek veriyorlar. Satamadığı miktarı da tekrar günün sonunda geri alıyorlar.
Peki ne yapıyorlar o aldıkları ekmeği? Farklı, israf o.
Tabii. Evet. Sonuçta ya çöpe gidiyor ya galeta unu olarak değerlendirilmeye çalışıyor ama büyük bir bölümü bunun israf. Döndükten sonra tabii daha hijyenik olmamış oluyor. O tekrar yeniden satışa verilemiyor. Bu geri iadenin önlenmesi gerekiyor. Sonra biz biraz önce de konuştuk. Bazı kişiler Sıcak ekmek kokusuna hiç dayanamayız. Ramazan'da evet. Fırınların önünden geçerken aç olduğumuz zamanlarda fazlasıyla evimizde ihtiyaç yoksa bile tekrar almaya çalışırız. Evde 3 tane ekmek vardır. Bir dördüncüsü fazladır mutlaka. Onu da alırız. Taze taze olsun isteriz. Bayat ekmek yemek istemeyiz. Bu biraz Türk toplumunun alışkanlığı. Aldık
halbuki
geldik.
O taze ekmekler diyelim ki alındı gelindi birkaç tane. Hı hı. Belki en tazesi ya da işte bir önceki dip frizde muhafaza evet. edilebilir. Daha sonra fırında ısıtılarak aynı ya da ısıtmadan bile normal ortama çıkarılsa orada bile sıcacık taptaze olabiliyor
biraz
aslında.
Biraz beklettiğiniz zaman evet aynen söylediğiniz gibi taze yapılmış gibi koyduğunuz andaki gibi çıkarabiliyorsunuz. Gibi, evet. Evet bu da aslında nasıl tüketeceğimizi bilmemekle alakalı. Yani nasıl koruyacağım. Ekmeği sıcak sıcak getirdik, naylon poşetin içerisinde bulundurursak eğer küflenme oranını birdenbire daha fazla hızlı bir şekilde evet. artırmış oluyoruz.
Terlediği için.
Terlediği için evet. evet. Yani biraz terledikten sonra o terlemesi gittikten sonra sıcaklığı gittikten sonra poşette bekletmeliyiz. Eğer kısa sürede tüketeceksek buzdolabında bekletmeliyiz. Daha uzun sürede tüketecekse ve evde ekmeğimiz fazlaysa bunu derin dondurucuda saklayabiliriz. Evet. Buzlukta dilimleyip koyabiliriz. İhtiyacımız kadar o dilimleri çıkarıp sofraya evet. koyabiliriz. Dediğiniz gibi 10 dakikada 15 dakikada
ki,
aynı şekilde oluyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çok da güzel bayat ekmekli yemek tarifleri diye bir evet. kitabı var. Onu da getirdiniz dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Evet. Gerçekten içinde muhteşem tarifler var. Neler neler yapılmıyor ki o bayat diye tabir ettiğimiz ekmeklerle değil mi?
Tabii. Şimdi küflendiriyoruz ekmeği aslında. Bayat ekmek tüketilebilecek ekmektir. Evet. Yenebilecek ekmektir. O boyutta hala insan gıdasıdır. İhtiyacımızı görür, yiyebiliriz. Eğer sevmiyorsak bile bayat ekmeği dediğiniz gibi Türkiye Aşçılar Federasyonu ile beraber oluşturduğumuz bayat ekmekli yemek tarifleri kitabımız var. Bu kitabın içerisinde yüze yakın tarifimiz var. Bunlardan değerlendirebilirler okuyarak. İnternet sitemizde de ekmekisrafetme.com internet sitemizde bu tariflere ulaşabilirler.
Peki kitabı nereden temin edebilirler?
Kitabı biz katıldığımız toplantılarda, organizasyonlarda anlattığımız, duyurabildiğimiz, etkinlik yaptığımız her yerden...
Satışı var mıdır?
Yok hayır satışımız evet. yok ama kurumuma Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bize ulaşırlarsa isteyen arkadaşlarımıza da isteyen dinleyicilerimize de temin etmeye çalışırız, vermeye çalışırız. Bütün tarifleri dediğim gibi internet sitemizden görebilirler. Aynı zamanda kendi tarifleri de vardır. Hepimizin annemizden, büyüklerimizden evet, evet. öğrendiğimiz tarifler vardır. Hepimiz farklı şekilde evimizde değerlendiriyoruzdur bunları. Bu tarifleri de bizim sitemize gönderebilirler. Biz de
yeni bir kitabın oluşmasına katkıda bulunabilirler.
Katkıda bulunmuş olurlar. Evet, evet.
Evet. Şimdi hani az önce dediniz ya satılan ekmekler geri dönebiliyor fırınlara diye. Şimdi bazıları da çöpe gidiyor tabii ki. Şimdi bazı belediyeler bu çöpe atılan ekmekleri toplayıp hayvan beslenmesinde kullanıyorlar ki bunun sakıncaları da var tabii ki.
Evet. Küflenmiş ekmek diyoruz artık tüketilemeyecek ekmektir. İnsan metabolizmasına nasıl zararlıysa bu tüketilen ekmekler hayvanlar için de aynı derecede zararlıdır. Yani onlarda da kanserojen madde oluşmasına yol açıyor, kanser oluşumuna yol açıyor. Belediyeler bazı konteynerlarla duyuru yapıyorlar. Bayat ekmekleri, toplama kutuları koyuyorlar. Bu sayede israfın biraz önüne geçmeye ve hayvan yemi olarak kullanmaya çalışıyorlar. Fakat yaptığımız araştırmada ve hocalarımızın bize verdiği bilgilere göre bu israfı artıran bir etken oluyor. Nasıl olsa ben çöpe atmıyorum, hayvanlara yem olarak veriyorum. Birinci gerekçe bu, insanların kendini rahatlatma gerekçesi bu. Bu daha çok atılmasına neden oluyor. İkincisi de bu ekmeklerle beraber, normal bayatlamış ekmeklerle beraber dediğim gibi küflenmiş ekmekler de aynı zamanda bunların içerisine karışmış oluyor. Hayvanlara da zarar vermiş oluyoruz. Dediğim gibi asıl olan insan gıdasıdır ekmek. İnsan gıdası olarak alınıp tüketilip o şekilde değerlendirilmesi evet. gerekiyor. Bir de hayvan sağlığı için tuz da zararlı bir etken. Yani vücutlarına onların zarar veriyor. Hı hı. Ekmeğin içerisinde de belirli bir oranda tuz olduğu için veterinerler de hayvan sağlığı için aslında bunu önermiyorlar.
Önermiyorlar. Şimdi tuz dediniz de tabii ekmeğin içerisinde tuzu var, mayası var. Onun için bir yakıt harcanıyor. Onun tabii. için bir emek harcanıyor. Aslında bunların hepsi israf oluyor.
Tabii tabii. Yani bizim yaptırdığımız araştırmada günde 1.6 milyar TL gibi bir israf var. Bu israfla beraber bunun isterseniz şeyini bir günlük 6 milyon ekmeğin parasal karşılığı 1.6 milyar TL. Evet. Bununla 16 derslikli 500 okul yapılabiliyor. 100 yataklı 80 hastane yapılabiliyor. Ya. 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt ve 500 kilometre bölünmüş yol yapılabiliyor. Aynı zamanda dediğiniz gibi bunun içerisinde tuz var, maya var,
emek var.
Bunların hepsinin heba olmuş olması demektir. 21 günlük ekmek ihtiyacına denk gelen 447 bin ton ekmek için israf edilen aslında ekmek için 470 bin ton buğdayın üretilebilmesi için her yıl 194 bin hektar alan boşuna ekilmiş, biçilmiş ve üretilmiş oluyor. Hı hı. Yani israf edilen bu rakamla. Yaklaşık olarak 17 bin ton mazot, 7 bin ton tuz, 18 bin ton hamur mayası ve 1 milyar metreküp su da boşuna harcanmış oluyor.
Evet, gerçekten ciddi rakamlar evet. bunlar. Peki uluslararası alana baktığımızda nedir oradaki bizimkilere göre daha mı az ya da daha mı fazla? Orada çalışmalar var mı bununla ilgili?
FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen bu kampanyayı, bu çalışmayı bir kamu kurum marifetiyle yürütülen en kapsamlı kampanya olarak değerlendirdi. Hı hı. Böyle bir çalışmamızı bu şekilde bir aslında ödüllendirdi bizi diyelim, karşılığını evet. almış olduk. Günümüzün dünyanın aslında sorunu israf. Sadece bu Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde israf ediliyor. Dünyada 2 milyar kişi, her 4 kişiden biri yetersiz besleniyor. Her yıl 10 milyon çocuk, maalesef özellikle çocuklar açlıktan ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde üretilen gıdanın %40'ı, Avrupa Birliği'nde ise %30'u israf ediliyor. Fakat bu israf edilen gıdanın 1/3 ile bu az önce söylediğim aç insanlar doyabiliyor. Ve onların ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Yani yeter ki planlayarak üretelim, planlayarak tüketelim, israf etmeyelim. Kendimizden başka dünyanın sadece bize ait olmadığını ve bizim dışımızda da insanların olduğunu, aç olduğunu unutmayalım. Hı hı. Ona göre dengeli bir şekilde üretip tüketelim.
Peki kampanyanın amacına ulaşabilmesi için önerileriniz olacak mı özellikle hanımlara?
Evet.
İsrafı önlemek adına.
Biraz önce söylediğim gibi planlayarak üretelim, planlayarak evde, hanelerde almayı sağlayalım. Evde mantı varsa, hamur işi, yemek varsa, makarna varsa ona göre ekmeğimizi alalım.
Evet.
Fazla miktarda almayalım. Aldığımız ekmeği nasıl koruyacağımızı, nasıl muhafaza edeceğimizi ve sonrasında nasıl tüketeceğimizi bilelim. Bizim dışımızda, bizimle beraber yaşayan ailemiz var. Anneler her konuda çocuklarına çok büyük örnek oluyorlar. Çocuklara özellikle örnek olalım. Geleceğimiz olan çocuklara. Çünkü çocuklar şimdiki toplumda gördüğümüz kadarıyla çok fazla tüketen, her şeyi çabuk elde eden ve çabuk tüketen kişiler. Evet. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'yla da çok sık çalışmalar yapıyoruz. Ailelere, hanelere, çocuklar da okuldan öğrendiklerini annelerine öğretsinler diye. Bizler de örnek olalım çocuklarımıza. nasıl aldığımızı, nasıl ürettiğimizi, nasıl bunu israf etmediğimizi gösterelim. Çocuklarımızı da bu konuda eğitelim lütfen. Annelerden evet. özellikle bunu istiyoruz.
Evet. Peki bir de çok çeşitli var tabii ki. Tam buğdayı var, tahıllısı var, çavdarı Hı-hı. var, kepeklisi var. Hangisini önerirsiniz?
Uzmanlar tarafından önerilen, bizim de yaptığımız çalışmalarda tabii ki tam buğday ekmeğini öneriyoruz. Buğdayın tamamından elde edilen Hı-hı. bir undan yapıldığı için tam buğday ekmeği deniyor. Daha tok tutucu, obeziteyi önleyici, sağlıklı ekmek olduğu için tam buğday ekmeği öneriyoruz. Bu kampanyamızın zaten iki türlü çalışması vardı. Bir tanesi hem israfı önlemek, bilinçlendirmek insanları, aynı zamanda sağlıklı ekmek tüketimini de özendirmek. 17 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in önderliğinde başlatılmıştı bu kampanya. Başlatıldığı zaman burada yaptığı konuşmada da kendisi, bırakın artık bu beyaz unu, tam buğday ununa, eskiden analarımızın babalarımızın yaptığı ekmek ununa dönelim demişti. Bu söylem de bize önderlik etti ve tam buğday ekmeği konusunda bu yaptığımız çalışmalarda da %283 oranında artış sağlandı. İnsanlar biraz daha bilinçlenmeye ve tam buğday ekmeği tüketimine yönelmeye başladılar.
Evet. O konudaki bilinç umarız israfta da sürer ve devam eder. İlerleyen günlerde kampanya kapsamında yine israfın önlenebilirliğini ya da ne kadar önlendiğini yine konuşmak dileğiyle. Hatta 2018'de kampanyanın İnşallah. Sonunda bu işi çözmüş olmak dileğiyle diyelim.
İnşallah.
Ve size çok teşekkür edelim bugün için. Kampanya çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Toprak Mahsulleri Ofisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Sayın Ayşin Çenses stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Yapıp dolaşmayı aslında ben de isterim. düşünmeden konuşmayı, küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. Küçük bir aşk yetiştirdim, düzene yenik düştü.
...15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri Başkent'ten... ...TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından... ...Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz... ...Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar'da parlayan güneş... Artık boşa gitmeyecek. İlçede güneş enerjisinden elektrik üretimi için belediye öncülüğünde enerji üretim kooperatifi kurulması için girişim başlatılmış. Şimdi detayları almak üzere Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Ne güzel bir giriş yaptınız. Parlayan güneş artık aynı zamanda bir enerji üretecek. Tam da işin özeti buydu. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Şimdi güneş enerjisinden elektrik üretimi için bir enerji üretim kooperatifi kurulması amacıyla evet. Girişim çabanız var. Nedir, evet. Ne aşamadadır, nasıl böyle bir karar aldınız, neler aktaracaksınız
evet.
dinleyicilerimize?
Aslında yıllardır güneş enerjisinden faydalanmak ve güneş enerjisini aynı zamanda hem bir temiz enerji kaynağı olarak hem de bir gelir kaynağı olarak kullanmak için birçok girişim yaptık. Seferihisar'ın meydanlarını, bazı ana caddelerini, parklarını hep güneş enerjili aydınlatma direkleriyle aydınlattık. Kapalı bir pazar yerimiz vardı. Onun üzerine fotovoltaik panellerle kapladık. Yanındaki belediye binasının enerjisini oradan temin etmeye başladık. Dolayısıyla bölük ölçükte olsa birçok girişimimiz vardı bugüne kadar. Ancak bugün farklı olan şey, bunu bir topyekun seferberliğe dönüştürüyoruz ve hem enerji üretim kooperatifiyle hem de kurduğumuz halka açık şirketle tüm vatandaşlarımızı bu enerji üretiminin bir parçası haline getirip hem dediğim gibi yine temiz enerji üretmeye hem de tek tek bütün vatandaşlarımızı bu üretimden de pay sahibi yapmaya ve gelir elde etmelerini sağlamaya başlıyoruz.
Evet.
Bunun anlamı şu.
Uzun soluklu bir çalışma mı efendim? Ne aşamadasınız? Uzun soluklu bir çalışma.
Kooperatifi kurduk. Halka evet. açık şirketi de kurduk. Önümüzdeki günlerde bu 1 megawattlık bir enerji santraliyle başlıyoruz. Bunu 10 megawatta kadar çıkartmayı öngörüyoruz. İlk adımımız bu olacak. 1 megawattlık bir güneş enerji santrali. Aynı zamanda rüzgar enerji santrali de yapacağız. Dolayısıyla tepemizdeki güneş, ensemizden yüzümüzden esen rüzgar aynı zamanda üzerinde yaşayan insanlar için, Seferihisar topraklarındaki insanlar için bir gelir kaynağına da dönüşmüş olacak.
Evet, peki enerji ne zaman kullanılmaya başlanacak?
Bu biraz bilmediğimiz süreçlerden geçeceğimiz için tam olarak bir tarih vermem mümkün değil. Çünkü bir takım sıkıntılar ve zorluklar var Türkiye'de.
Ne gibi?
Mesela trafo, işte kentin trafosunun kapasitesinin dolu olması söz konusu. Birçok yerde benzer sorun var. Bir takım şirketler, bir takım kişiler bu kapasiteleri önceden satın alıp veya işte tahsis alıp üzerlerine geçirdiği için yeni enerji üretimlerinin bu trafolara bağlanmasında sıkıntılar gözüküyor. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü de bu konuda bir çalışma yapıyor ama henüz bunlar tam olarak aşılmış değil. O nedenle tam bir tarih vermek mümkün değil. Biz elimizden geleni en hızlı şekilde tabii ki sonlandırmak istiyoruz.
Evet. Peki uygulanan ülkeler, iller, ilçeler var mıdır?
Duyamadım tam sorunuzu.
Uygulanan ülkeler, iller, ilçeler var mı? İlk olacak.
Yok. Henüz yok. Evet, henüz yok.
Evet.
Birçok yerel yöneticinin, birçok belediyenin bu tür niyetler taşıdığını biliyoruz ama hani bu somutlukta henüz bir adım atıldığını bilmiyorum.
Evet, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. En kısa zamanda kullanılmaya başlanması dileğiyle.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
ben
da konuk olduğunuz için.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Kartpostallar yolladım, arasına resimler koydum. Kaç Eylül daha geçti, bir cevap alamadım. Ama ben, ama ben bekliyorum, ama yok, ama yok, yazmıyorsun. Peki o zaman öyle olsun, kırılan kalbim olsun. Dalgaların, denizlerin selamı var herkesin. Dediler yanaklarından bir kere de bizim için. Neredeysen ama neredeysen, kimleysen, her ne
Pek olur alın teri. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Almanya'da yaşayan dinleyicilerimiz radyolarının sesini biraz daha açabilirler. Çünkü onları çok yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Gerçi buradan yurt dışına Avrupa'ya gitmiş pek çok dinleyicimizi göç anlamında ilgilendiriyor ama bugün Almanya göçünü konuşacağız. Çünkü Türkler bundan tam 50 yıl önce vatanlarından ayrılarak dili, dini, kültürü, değerleri farklı yabancı bir ülkeye, Almanya'ya gittiler. Öncelikle bu göçün hikayesini bir dinleyelim. Sonra yine sorularımızla devam ederiz.
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bundan tam 55 yıl önce 31 Ekim 1961'de Türkiye ve Almanya arasındaki işçi göçünün hukuki temelleri atıldı ve bir anlaşma imzalandı. Ve çok sayıda Türk bugünkü Haydarpaşa tren istasyonundan trenlere binerek Almanya'ya böyle aslında çok da iyi bilmedikleri bir serüvenin içinde kendilerini buldular. Hatta çoğu işte biraz çalışır döneriz düşüncesi için
sırf ekmek parası için
kesinlikle
aslında.
Kesinlikle. Ancak pek çoğu ikinci, üçüncü kuşakta dahi orada kaldılar ve aslında yeni bir memleket, yeni bir vatan kazandılar diyebiliriz.
Bu arada ben 50 yıl dedim ama sizin de söylediğiniz gibi 55 yıl.
Evet. Evet. 55 yıl ama şey
ama 50
yani.
50 yılı aşkın bir serüven.
Kesinlikle. Evet. Hemen ana hatlarına baktığımızda neler olmuştu? Şöyle bir hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya tabii savaştan yenik de çıktığı için çok ciddi bir sanayi hamlesine, bir kalkınma hamlesine ihtiyaç duyuyordu. Ve Konrad Adenauer'un önderliğinde ekonomisini yeniden kurgulamak için bir takım işte yöntemler araştırmaya başladı. Bu dönemde aslında Almanya'nın karşı cephede savaştığı Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan farklı fikirler vardı Almanya'ya destek olmak ve onu yönlendirmek adına. Bu anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini almayı tercih etti Almanya ve ekonomisini yeniden canlandırmak için bir hamle başlattı. Bu hamlede de maalesef savaşın etkisiyle sahip olduğu iş gücü yetersizdi. Yani aslında bizim teorik anlamda aşırı istihdam dediğimiz bir olgu ortadaydı. Yani bütün iş gücünü kullansa bile ihtiyacı karşılayamıyordu. Ve bununla ilgili olarak da hangi ülkelerden işçi alabileceğini araştırmaya başladı. İşte bu kapsamda Türkiye ile Almanya arasında 31 Ekim 1961 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında ilk kafile, Haydarpaşa'dan hareket eden ilk kafile 450 kişiydi. Fakat ve Düsseldorf'a hareket etmişlerdi. Bugün yine Türklerin çok yoğun yaşadığı Alman kentlerinden bir tanesi.
Peki şu anda ne kadar Türk yaşıyor acaba Almanya'da?
Alman vatandaşlığına geçmiş Türklerle birlikte yaklaşık olarak 3 milyon Türk bulunuyor bugün Almanya'da. Tabii bu ilk neslin yanı sıra yani ilk kez işte 1960'lı
yıllar. O gün gidenlerin kaç katı?
Tabii onların yani o ilk kafilenin böyle 2500 civarında olduğunu düşünecek olursanız çok ciddi şekilde arttığını söylemek mümkün. Bununla birlikte tabii burada ikinci ve üçüncü kuşaklar da kaldı ve dolayısıyla orada devam eden ve kuşaklar arası farklı zorluklar ya da işte farklı avantajlarla, farklı fırsatlarla karşılaşan çok ciddi bir Türk nüfusu olduğunu söylemek
evet,
mümkün.
Şimdi o fırsatları, o zorlukları konuşacağız ama sonrasında bir geri dönüş başladı teşvik yasasıyla. Bundan da söz edelim, sonra sıkıntılara gelelim.
Evet, özellikle bu geri dönüş teşvik yasasının ilk ortaya çıktığı andan itibaren 1983'ten 85'e kadar işte yürürlükte kaldı ve bu iki yılda ciddi bir geri dönüş oldu. Fakat devam eden süreçte de aslında bu geri dönüşler devam etti. Çünkü ilk kuşağı düşünecek olursanız çoğu emeklilik şartlarına kavuştu ve Almanya ve Türkiye arasındaki ikili sosyal güvenlik anlaşması sayesinde hem orada hem de burada emeklilik haklarını kazandılar ve çocukları ya da işte bir sonraki kuşaktaki torunları orada kalmış olmasına rağmen bu kişiler Türkiye'ye dönüş yaptı. Mesela bu ilk 61-73 döneminde yani Almanya'ya göçün ilk yılından 73 yılına kadar yani 10 yıllık periyotta baktığınızda bu dönemde gidenler ailelerini de götürdü ve bu dönemde aslında geri dönüşler çok fazla değil. Geri dönüş asıl olarak 1973 yılındaki petrol kriziyle birlikte, yani Alman ekonomisi de tabii bir miktar da olsa sarsıldı. Hatta bu dönemde işçi alımı donduruldu. Yani daha fazla bizden ya da işte çevre ülkelerden herhangi bir iş gücü akımı olmadı Almanya'ya ilişkin. Zaten aslında ihtiyaç da çok büyük ölçüde karşılanmıştı. İşte bu dönemde 1 milyonun üzerinde Türk vardı Almanya'da. 83'ten 85'e bahsetmiş olduğunuz yasal çerçeve döneminde ise aslında teşvikler doğrudan maddi teşvikler şeklindeydi. Yani o zamanki Alman para birimi Mark'tı hatırlarsanız.
Evet.
İşte belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda örneğin geri dönen, ülkesine geri dönecek olanlara işte 10.500 Mark veya işte çocuk başına da 1.500 Mark gibi paralar ödendi. Bu da tabii Türkler açısından bir avantaj olarak görülerek kendi ülkelerine geri döndüler. Bu dönemde 374 bin yani yaklaşık 400 bine yakın Türk göçmenin tekrar ülkesine, Türkiye'ye geri döndüğünü görüyoruz. 1985'te bu tabii oradaki Türk nüfusunun azalmasına neden oldu. Ve işte 1,5 milyon civarında Türk Almanya'da yaşamaya devam etti. Ancak 1990'lı yılların sonuna doğru tekrar tabii orada hem yeni giden, yani çok daha sınırlı olmakla birlikte göçler, işte oradaki işçilerin Türkiye'den evlenip ailelerini götürmesi veya işte çocuk sahibi olmaları yoluyla nüfus artış hızıyla 1 milyon 700 bine kadar da ulaştı.
Ulaştı ama orada yaşayanlar ne oralı olabildiler ne de buralı olabildiler. Ne Türkiye'liydiler ne de Almanyalı. Hep Almancı denildi onlara, değil mi?
Evet, tabii bu hem oranın toplumsal yapımında, yapısında Almanya'da hem de Türkiye'de farklı bir takım böyle arada kalmış bir kültürün ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü özellikle ilk kuşak Almanya'ya gittiğinde dil bilmiyordu. Almanya'ya gittiklerinde dil bilmedikleri için evet işte istihdam fırsatları belki önlerinde hazırdı, ancak özellikle akrabalar işte yani çalışmaya giden erkeklerin, çünkü o dönemki işçi göçü çok büyük ölçüde erkek nüfustan kaynaklanıyor. Eşleri, işte çocukları, varsa anne babaları oraya götürdükleri.
Dil, çevre, dil, kültür, evet, o kadar kesinlikle. Çok sorunla karşı karşıya çok kaldılar ki. Çok zorlandılar. Hatta Almanların sevmedikleri işi ne yazık ki Türkler yaptılar o dönemde, değil mi?
Evet, Almanların sevmedikleri işleri, daha niteliği düşük işleri Türkler yaptı, ama bir taraftan da özellikle mavi yakalı Türk çok fazlaydı Almanya'da.
Mavi yakalı Türk.
Evet, yani işte fabrikalarda çalışan işçiler, yine hani yarı nitelikli işlerde veya nitelikli işlerde çalışan Türkler de vardı. Tabii ki nitelikli grupta, yani işte daha üst işte mühendislik gruplarında giden Türk sayısı daha azdı. Zaten Almanya'da aslında düşük nitelikli ve yarı nitelikli işler için bu göçü istemişti. Daha çok mavi yakalı kişiler için. Ancak şöyle problemler ortaya çıktı. İşte dili anlayamadıkları için veya Türkiye'deki çalışma düzenine ya da kültürüne alışkın oldukları için, oradaki daha disiplinli kültüre alışmak Türkler için oldukça zor oldu. Diğer taraftan tabii kendi kültürlerinin de etkisiyle bugün işte İngiltere'deki Çin mahallesi gibi ya da işte Amerika'daki Çin mahalleleri gibi Almanya'da da Türk mahalleleri ortaya çıktı. Bir alt kültür göstergesi olarak bu mahallelerde kendi iş yerlerini açtılar, kendi bakkallarını, manavlarını, berberlerini ve böyle küçük esnaf üzerinden de böyle küçük çapta da olsa ticari ilişkiler başladı bu yerlerde. Özellikle Türklerin tabii farklı bir din, farklı bir dil ve farklı bir yaşayışın getirdiği özelliklere adapte olması çok kolay olmadı. Çünkü biz yapımız gereği de daha muhafazakar özelliklere sahip olduğumuz için ve orada işte Türk marketinden alışveriş yapan, Türk manavına giden ve dolayısıyla Almancayı aslında hiç öğrenmeden yıllarca bir başka ülkede vakit geçiren çok sayıda Türk'le de karşı karşıya kaldık.
Peki günümüze geldiğimizde yaşadıkları çevre, iş değişti mi? Göçmenlik yaşantısı nasıl şimdi orada yaşayan Türklerin?
Aslında iki taraf açısından da oldukça büyük bir değişim söz konusu. İki taraftan kastettiğim hem orada yaşayan Türkler hem de oranın asıl vatandaşları olan Almanlar açısından. Çünkü ilk dönemlerde Alman toplumu da başta tabii o iş gücü açığını ortadan kaldırdığı için Türklere karşı daha az önyargılıydı belki, ama bir dönem çok ciddi çatışmaların olduğunu, çok ciddi ırkçı dalgaların yükseldiğini de biliyoruz. Fakat bugün daha medeni ilişki içinde yaşayan ve ikinci, üçüncü kuşakların işte orada doğması bir kısmın bunların ve orada dil öğrenmeleri, eğitimlerini orada almaları ve dolayısıyla işte akademisyen, sporcu, sanatçı, mühendis, doktor olmaları, işte doğrudan milletvekili olarak parlamentoda kendi gruplarını da temsil etmeleri sayesinde şu an başka bir yapıdan bahsetmek mümkün. Ama madalyonun diğer tarafında da söz konusu ikinci, üçüncü kuşaklar Almanca'ya çok hakim olmalarına ya da İngilizce'yi çok iyi konuşabilmelerine rağmen maalesef Türkçe ile ilgili problemler yaşıyorlar ve Türkiye'ye geldiklerinde bu kez Türkçe konuşmak ya da anlamakta sıkıntı çekebiliyorlar.
Evet. Peki çocukların eğitimi konusunda o zaman gidenlerle şimdiki göç edenlerin ya da orada olanların arasındaki farklara baktığımızda neler söyleyeceksiniz?
Çocukların eğitimi ilk giden grup için, yani birinci nesil göçmenlerin çocuklarına baktığınızda, yani burada Türkiye'de okul yaşından oraya gitmiş olanlar oldukça zorlandı. Çünkü bilmedikleri bir dil vardı. Bu yüzden de Türk okulları ortaya çıktı. Türk okullarında Türkçe dersler alarak Türk aileleri orada da çocukların Türkçe dilini unutmamaları ve kendi ana dillerinde eğitim görmeleri için bir takım tabii faaliyetlerde bulundular. Alman hükümeti de buna tabii ki destek oldu. Yani buna imkan tanıdı. Ama diğer taraftan sonraki, yani bir sonraki kuşakta özellikle bunu mesela üçüncü kuşakta ciddi şekilde görüyoruz. Daha doğduğu andan itibaren Almanya'da olduğu için Alman eğitim sistemi içinde Almanca ve tabii bir ekstra dil olarak İngilizce eğitim olarak devam etti. Hala daha Türkçe eğitimin ve işte buradaki çocuklara Türkçe öğretmenin önemi üzerinde duran çok sayıda aile olmakla birlikte genel olarak artık işte Alman vatandaşı, hem Alman hem Türk vatandaşı olan ve dünyaya biraz daha o pencereden bakan, kendisini Alman vatandaşı olarak tanımlayan bir grubun olduğunu söylemek mümkün ve yapılan araştırmaların çoğu da özellikle üçüncü kuşağın kendi ülkesine dönmek istemediğini, yine ikinci kuşağın Türkiye'ye dönmek istemediğini gösteriyor. Halbuki birinci kuşak hala daha işte memleket sevgisiyle, vatan sevgisiyle çok sayıda Türkiye'ye geri dönüş yapan insanlardan, yani kesin dönüş dediğimiz dönüş yapan insanlardan oluşuyor.
Evet. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar, Türkiye ile ilgili bağlantılarını, Türkiye ile ilişkilerini hiç kesmediler aslında.
Evet, çünkü aslında buraya gidişin amacı pek çok ilk birinci kuşak Türkiye için Türkiye'ye geri döndüğünde iyi bir ev sahibi olabilmek, arabasını almak, yani aslında refah düzeyini arttırmaktı.
Evet.
Sonuçta evet, çok ciddi entegrasyon problemleri yaşıyorsunuz. Ancak gelir düzeyi açısından baktığınızda ve sosyal güvenlik hakları açısından baktığınızda da karşınızda işte gerçek bir sosyal devlet var. İşte çocuk doğurduğunuzda çocuklarınıza yardım eden, pek çok sosyal yardım mekanizması sizi destekleyen, işte aynı şekilde Türkiye hükümeti tarafından da örneğin Almanya'daki ev kadınlarına yönelik işte emeklilik fırsatları, yurt dışı borçlanmalarla burada da emekli olabilme gibi, hani çifte emeklilik hakları gibi, bu göçün bu kadar ciddi boyutlara ulaşan, yani çok fazla kişi ilgilendiren göçün tabii ülkeler arasında hukuki sonuçları da oldu ve Türkiye'de de en fazla şu an ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye'deki işte sosyal güvenlik haklarından yararlanan grubun Almanya'da daha önce çalışmış olan, istihdam edilmiş olan grup olduğunu görmek mümkün. Bununla birlikte özellikle Almanya'da eşi oraya gittiği için orada olan ve dil problemi nedeniyle, adaptasyon problemi nedeniyle herhangi bir işte çalışmayan kadınlar da, ev kadınları da burada borçlanma yaparak emekli olabiliyorlar ve gerçekten bu da oldukça büyük bir fırsat. Çünkü örneğin siz Türkiye'de yaşıyorsanız böyle bir hakkınız yok. Evet. Sadece o dönemde.
Bunları da zaman zaman dinleyicilerimizle paylaştık.
Kesinlikle paylaşıyoruz.
Zaten paylaşmaya da devam edeceğiz. Ama şöyle bir baktığımızda, 55 yılı değerlendirme olarak baktığımızda götürdükleri, getirdiklerinden biraz fazla görünüyor galiba.
Evet tabii bu 50. yılında da göçün ciddi tartışmalar vardı konuya ilişkin. İşte pek çok panel düzenlendi, belgeseller çekildi. Biliyorsunuz pek çok Türk filmine bu konu oldu. Hı-hı. Almanya'ya göç veya Türklerin orada yaşadığı sıkıntılar. Tabii bu önemli bir toplumsal mesele. Bu bir ulusal sınırlar içindeki göçe benzemiyor. Yani aynı dili konuşan bir yerden bir yere göçmüyorsunuz. Çok başka bir kültüre, çok başka insanların arasına ve bilmeden dilinizi gidiyorsunuz. O yüzden de işte memleket özlemi, mesleki neden, işte ayrımcılık, ailevi nedenler gibi çok sayıda problemle de karşı karşıya kaldığını görüyoruz Almanya'da
evet.
yaşayan Türklerin.
O zaman özledikleri memleketten onlara bir selam olsun diyelim ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldiğimizi söyleyerek size çok teşekkür edelim. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikteydi. Ekmek olur, alın teri, köşemizde haftaya yine birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar diyoruz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Ali Serin vardı kumanda masasında ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.